Ayrım 11, Muson Yağmurları, Wilbur Smith, sayfa 121. Guy günahkar çifti ele vermesiyle oluşacak şamatayı ümitle bekledi. Caroline'ın babası tarafından kınanmasını, belki de çalarken yakalanan küçük bir hizmetçi kız gibi dayak yemesini, annesiyle kız kardeşleri tarafından yerilmesini, herkes tarafından dışlanınca avuntu için çaresizce kendisine koşmasını bekliyordu. Düşlerinde Caroline temiz ve dürüst aşkına ihanet ettiğinden kendisine gelip bağışlanması için yalvarıyordu. Guy'dan merhamet dileniyor, bağışlandığı takdirde hayatının kalan kısmını ona adayacağını vaat ediyordu. Bunun düşüncesi delikanlının yüreğini okşuyor, Tom'u ilk kez aşağı güverteye kadar izleyip yaptığı pisliği keşfettiği geceden beri çektiği müthiş acıları biraz unutturuyordu. Ayrıca babasının Tom'u geminin bütün mürettebatının karşısında kırbaçlattıracağını ümit ediyordu. Aslında bundan pek umudu yoktu. Ama babası hiç değilse Tom'u Bay ve Bayan Beatty'den özür dileyip Caroline'la veya ailenin herhangi başka bir bireyiyle sonsuza dek konuşmasını yasaklayabilirdi. Ağabeyi o zaman geminin paryası olacaktı. Babası belki Ümit Burnu'na vardıklarında onu Seraf'taki görevinden alır, Highville'da Karabili'nin işkenceleriyle cezasını bulması için gözden düşmüş olarak İngiltere'ye geri yollardı. Guy bu olasılıklardan bazılarının veya hepsinin yerini bulması için heyecanla bekledi. Ama önemli hiçbir şey olmamıştı. Yaşadığı duygusal karmaşa ve acıları bir anlam taşımıyormuş gibi günler geçip gittikçe kederi artıyordu. Caroline'ın o olaydan sonra günlerce sessiz ve içine kapanık göründüğü, ders çalışıkları kamaranın dışında ayak sesleri duyunca irkildiği, yukarıdaki güverteden babasının gürleyen sesi yansıdığı zaman dehşet içinde kaldığı, Tom'un bulunduğu yöne hiç bakmadığı, hatta kitaplarından gözünü ayırmadığı bir gerçekti. Annesi ve kız kardeşleriyle beraberken Tom güverteye çıkınca genç kızın hemen bir bahane bulup küçük kamerasına indiğini ve orada saatlerce yalnız kaldığını görmek de Guy için bir avuntu kaynağıydı. Bu durum bir haftadan daha az sürdükten sonra Caroline eski güvenine ve hoş tavırlarına kavuştu. Yanakları yine pembeleşti. Eskisi gibi gülmeye ve Bay Walsh'la şakalaşmaya, müzik resitallerinde Dorian'la düetler söylemeye başladı. Guy bir süre iyi olmadığını öne sürerek bu akşamlara katılmaktan kaçındı. Top güvertesindeki döşeğinde yattığı yerden aşağı güverteden gelen hafif müzik seslerini ve gülüşleri perişan halde dinledi. Sonunda Bay Walsh'ın yine kitarasını çalması için yaptığı ısrarlara boyun eğdiyse de çalgısını çalarken yüzündeki anlam ve tavırlar tek kelimeyle trajikti. Tom'a gelince ihanetinden dolayı en küçük bir pişmanlık belirtisi göstermiyordu. Bir süre Caroline'la konuşmamaya, hatta dikkatini üzerine çekmemeye kalkışmadığı bir gerçekti. Ama bunda yeni olan bir taraf yoktu. Bu da kalleşçe davranışlarından biriydi. Bir gün derslerin birinde Guy ikisinin arasında bir tür iletişim yakaladı. Caroline tebeşirini yere düşürmüştü. Guy'ın atılıp almasına vakit bırakmadan kendisi eğildi ve onu masanın altında aradı. O sırada gemi sallandığından tebeşir yerde Tom'a doğru kaydı. Delikanlı da onu kaptığı gibi alaycı bir reveransla kıza uzattı. Bu arada da göğüs dekoltesine göz atma fırsatını kaçırmadı. Gözlerinde neşe parıltıları olan Caroline yüzünü Bay Walsh'ın görmemesi için başını çevirdi ve Tom'a dilini çıkardı. Çocuksu bir hareket değildi bu. Daha çok seksüel imalar içeriyordu. Anlamlı ve davet ediciydi. Tom da sırıtıp Caroline'ın kızarmasına neden olacak, Guy'ı ise suratının orta yerine bir yumruk yemiş gibi sarsacak şekilde gözünü kırparak karşılık verdi. Delikanlı o günün kalan kısmında derin derin düşündü ama onu ne kadar yaraladığını, ona olan güvenini nasıl sarstığını ve hayatını yıktığını genç kıza göstermenin bir tek yolunu düşünebildi. Ders odasında sandalyesinin yerini değiştirdi. Ertesi gün izin almadan veya bir açıklamada bulunmadan Caroline'in yanındaki sıradan kalktı ve genç kıza en uzak olan köşedeki rahatsız yere geçti. Bu takdim beklenmedik ve arzu edilmez sonuçları oldu. Bay Walsh ders odasının düzenindeki değişikliği görür görmez fark etti ve Guy'a baktı. ''Niçin yerini değiştirdin?'' Guy ona veya Caroline'a bakmadan ''Ben burada daha rahatım.'' diye somurttu. Walsh Tom'un bulunduğu yöne baktı. ''Şu halde Tom Bayan Caroline'in yanına geçerse daha iyi olur zannediyorum. Onu orada daha iyi gözümün önünde tutabilirim.'' Tom başka bir davet beklemedi. Guy da sabahın kalan kısmı süresince ikisinin arasındaki oyuna tanık olmak zorunda kaldı. Tom güya önündeki tahtası ile meşgul görünürken koca postallarından birini masanın altına kımıldatarak genç kızın zarif saten iskarpinine dokundu. Caroline okuduğu bir şeyden etkilenmiş gibi kendi kendine gülümsedi ama ayağını çekmeye kalkışmadı. Tom biraz sonra tahtasına bir şey yazdı. Sonra Walsh, Dorian'ın aritmetik dersine not verirken tahtayı Caroline'ın okuyabileceği şekilde tuttu. Caroline delikanlının yazdıklarına göz atınca kızardı ve kızmış gibi buklelerini salladı. Ama gözlerinden neşe akıyordu. Sonra kendi tahtasına bir şeyler karaladı ve Tom'un bunu okumasını sağladı. Tom karşılığında kaba kaba sırıttı. Guy kıskançlıktan kıvranıyordu ama çaresizdi. Onların flört etmesini, birbirlerine takılmalarını seyretmek zorunda kalmıştı. Nefreti sonunda taştı. Cephanelikle seyrettiği korkunç şeylerin hayali gözlerinin önünden gitmiyordu. Babasının cüssesi her ne kadar o gecenin dehşet verici sahnelerinin tümünü görmesini engellese de kızın beyaz teninin ışıltısı ve vücudunun yuvarlaklıkları gözlerinin önünde şimşek gibi çakmıştı. Delikanlı kızdan aynı zamanda hem nefret ediyor hem de ona duyduğu özlemden titriyordu. Sonra erkek kardeşini ve bu güzel vücudu, yaptığı ağza alınmayacak hezeyanla pisletişini tekrar gördü. Tıpkı yalağın başında tıkınan ve homurdanan pis bir domuza benziyordu. Guy tiksintisini en çirkin kelimelerle ifade etmek için kişisel sözlüğündeki en abartılı kelimeleri bulmaya çalıştı. Ama bunlar bile gerçek duygularını yansıtabilmekten uzaktı. ''Ondan nefret ediyorum.'' diye düşündü. Hemen arkasından kararını verdi. ''Onu öldüreceğim.'' Bu düşüncenin kendisine duyurduğu suçluluk ise hemen kaybolarak vahşice bir sevince yerini bıraktı. ''Evet, onu öldüreceğim.'' Guy için çıkar yol sadece buydu. Guy kendisi için bir fırsat çıkmasını bekledi. Ertesi gün öğle vakti Bay Beatty ile başkas arasında dolaşıyordu. Vardiyadaki subaylar bu arada babasıyla Tom sextantlarıyla enlemi hesaplıyorlardı. Bay Beatty, Guy'a şirketin doğudaki işlerinin nasıl yönetildiğini ayrıntılarıyla anlatmaktaydı. ''Carnatic sahilinde iki fabrikamız var. Oranın nerede olduğunu biliyor musun Courtney?'' ''Evet efendim.'' Guy, Bayan Beatty'nin ona okuması için verdiği koca kitap ve belge yığınını incelemişti. Carnatic, Güneydoğu Hindistan'da, Doğu Gat dağlarıyla Coromandel sahili arasındaki kesimdir. Doğu'nun en zengin ticaret bölgelerinden biridir, diye ezbere okudu. Bay Beatty doğrulayarak, görevlerini ciddiye aldığını görüyorum, dedi. Guy konuşma üzerinde konsantre olmaya çalışıyor ama dikkati sürekli olarak kış güvertesindeki gruba kayıyordu. Dümen yekesindeki volta cetvelinin başında konuştuklarını görebiliyordu. Derken Tom elindeki tahtaya bir şeyler karaladı ve sonucu babasına gösterdi. ''Hal aferin oğlum.'' dedi. ''Çizelgeyi öyle işaretleyeceğim.'' Babasının sesi rüzgara karşı bile duyuluyordu. Övgü Guy'ı sinirlendirdi ve planını uygulama kararını daha da kuvvetlendirdi. Hal güvertede son bir tur atarken bu arada yelkenlerin durumuna ve pusula dolabına göz attı. Uzun boyu, geniş omuzları, yakışıklı yüz hatları ve başının arkasında toplanıp düğümlenmiş gür siyah saçlarıyla görkemli bir görünüşü vardı. Guy onun da yüzleşme düşüncesinden ürküyordu. Hal daha sonra güverteyi vardiyadaki personele teslim etti ve merdiveni inerek kendi kamerasına gitti. ''Beyefendi?'' Guy Bay Beatty'ye döndü. ''Bana izin verir misiniz? Babamla tartışmak zorunda olduğum çok önemli bir konu var.'' ''Tabii.'' Bay Beatty gidebileceğini söyledi. ''Döndüğün zaman burada olacağım.'' dedi. ''Çok ilginç bulduğum konuşmamıza o zaman devam ederiz.'' Guy kıç kamerasının kapısını vurdu ve babasının içeriden ''Gir!'' diye seslenmesi üzerine odaya girdi. Hal öğle konumunu kaydettiği geminin seyir defterinden başını kaldırdı. Kalemi sayfanın yukarısında havada kalmıştı. ''Evet oğlum, ne var?'' Guy derin bir soluk aldı. ''Tom'u bir düelloya davet etmek istiyorum.'' Hal kas düğünü dikkatle mürekkep hokkasının içine koydu. Düşünceli bir tavırla çenesini kaşıdı ve ancak bundan sonra başını kaldırdı. ''Ne oluyor?'' ''Biliyorsunuz baba, siz de oradaydınız. Bu konu o kadar iğrenç ki tartışmak bile istemiyorum. Mesele şu ki Tom Bayan Caroline'a karşı büyük bir suç işledi.'' ''Ah!'' Hal derin bir göğüs geçirdi. ''Demek şu mesele.'' Adamcağız Guy'ın gergin yüz ifadesini incelerken o küçük sürtüğün cephanelikle sırt üstü yatarak yaptığı işi kendisine karşı suç işlenmesi olarak algılıyorsa bunu ifade etme tarzı çok ilginç diye düşündü. Sonunda ''Peki o kız senin için ne ifade ediyor?'' diye sordu. Guy halı gafil avlayan dokunaklı bir tavırla ''Onu seviyorum baba.'' dedi. Hal gülümsememek için kendini güç tuttu. Peki o hanımın senin duygularından haberi var mı? Gay, onu bilmiyorum diye itiraf etti. Demek ona açılmadın, nişanlı değilsiniz. Bay Beatty'ye kızına talip olduğundan hiç söz açmadın. Gay, hayır baba diye geveledi. Ben daha 17 yaşındayım ve... Öyleyse korkarım ki bu işi yapmayı geciktirmişsin. Hal gençlere aşkın ne kadar acı verdiğini çok iyi hatırladığından yumuşak bir dille konuşuyordu. Bana sorarsan bu şartlar altında söz konusu gecikme isabet olmuş. Gay kasıldı. Ne demek istediğinizi anlayamadım efendim. Hal içinden kıs kıs gülerek bir bu eksikti. Ağabeyinden sonra Gay diye düşündü. Açık konuşacağım dedi. Şimdi genç bayan Beatty'nin tercihlerini acı şekilde öğrendiğine göre ona karşı duygularını yeniden gözden geçirmek isteyebilirsin. O senin ona duyduğun soylu aşka gerçekten layık mı acaba? Kardeşin kızın gerçek karakterine dikkatini çekmekle aslında sana bir iyilik yapmış olmuyor mu? Hal, zira bayan Caroline'in küçük bir sürtük olduğu belli oldu diye ekleyecekken, oğlu tarafından düelloya davet edilmek istemediğini düşünerek kendini tuttu. Ama Guy kararlıydı. Onu bu işe Tom zorla dedi. Onunla bu yüzden düello etmeliyim. Yani kızı zorla mı cephaneliğe sürükledi? Belki hayır ama onu ayarttı, onun aklını çeldi. Tom'u düelloya davet edersen ağabeyinle onun arasında geçenlerden bütün gemi mürettebatının haberi olmayacak mı? Küçük yaramazlığını babasının da duymasını mı istiyorsun? Ailesinin gözünden düşmesi fena olmaz mı? Guy duraklayınca Hal bu avantajından yararlanmaya çalıştı. Kardeşine bu maceradaki rolünden dolayı daha sert bir ceza vermediysem bu sırf genç hanımın ününe ve geleceğine zarar vermemek içindi. Sen şimdi onu herkese teşhir etmek mi istiyorsun? Bu işin için yaptığımı kimseye söylemek zorunda değilim ama Tom'la düello etmek istiyorum. Peki öyleyse, Hal pes etmişti. Eğer kararlıysan benim de seni vazgeçirmek için söyleyebileceğim başka bir şey kalmadıysa onunla dövüşürsün. İkinizin arasında bir güreş müsabakası ayarlayacağım. Guy, hayır baba diye onun sözünü kesti. Anlamıyorsunuz. Onu tabancalı bir düelloya davet etmek istiyorum. Hal'in yüzündeki anlam anında sertleşti. Bu ne saçmalıktır Guy? Tom senin kardeşin. Guy, ondan nefret ediyorum derken sesi titriyordu. Hal bir deneme daha yaptı. Onu sen davet edersen silah seçiminin Tom'a ait olacağını düşündün mü? Mutlaka süvari kılıçlarını seçecektir. Elinde bir kılıç olan Tom'la karşı karşıya gelmek ister misin? Şahsen ben istemem. Aboli Tom'u mükemmel bir kılıç ustası olarak yetiştirdi. Onun karşısında bir dakika bile dayanamazsın. Seni küçük düşürür ya da öldürür. Hal bu durumda açık konuşmanın en doğrusu olacağına karar vermişti. Guy omuzlarını silkti. Umurumda değil, onunla dövüşmek istiyorum. Hal kızdı. Avucunu öylesine kuvvetle masasının üstüne çarptı ki mürekkep hokkanın içinden seyir defterinin sayfalarının üstüne fışkırdı. Yetti diye sesini yükseltti. Seni ikna etmeye çalıştım. Şunu iyi bil ki bu gemide bir düello olmayacak. Hele oğullarımın arasında asla. Bu konuda bir tek söz daha edersen seni ön ambarda zincire vurdurur, ümit burnuna varır varmaz da başka bir gemiyle doğru İngiltere'ye postalarım. Beni duydun mu delikanlı? Babasının hiddeti Guy'ı ürküttü. Onu hiç böyle öfkeli görmemişti, buna rağmen direndi. İyi ama baba... Hal, yeter diye kükredi. Ben söyleyeceğimi söyledim. Bu konuda sonsuza dek kapandı. Şimdi de Bay Beatty ile çalışmalarına dön. Bu saçmalığı bir daha duymak istemiyorum. Seraf doğuya doğru tramola ederek yoluna devam ettikçe denizin rengi ve karakteri değişti. Okyanusun karışık ve düzensiz dalga oluşumları şekil değiştirerek sıkı sıralar halini aldı. Ufkun ötesinde gizli karaya doğru savaş düzeni içinde ilerleyen bir devler ordusuna benzemişlerdi. Ned Tyler, kapın büyük ölü dalgaları diyerek sisli ufku işaret etti. Soğuk sular buralarda Afrika'nın sıcak havasıyla karşılaşıyor. Bazıları buraya ümit burnu derler. Ama sisler denizi veya fırtınalar burnu diyenleri de var. Uzun zamandır ufukta kara yüzü görmemiş olan gemide heyecan her gün daha artıyordu. Uzaktaki ana karadan kuşlar onları karşılamaya gelmişti. Sarı boyunlarında siyah çizgileri olan sümsük kuşları kalabalık gruplar halinde kanat çırpıyor, kar gibi beyaz göğüsleri ve samur rengindeki pelerinleriyle martılar ciyaklayarak onları izliyor, minik yelkovan kuşları zarlı ayaklarıyla okyanusun yüzeyinde suları sıçratıyorlardı. Ardından fırtınanın kayaların yüzeyinden kopardığı ve akıntılarla sürüklenen koyu renkli ilk alg kümelerini gördüler. Uzun sapları ve yaprakları tıpkı şekilsizleşmiş ahtapotların dokunaçları gibi dalgalanarak yüzüyordu. sardalya türünden küçük balıkların çok kalabalık sürüleri soğuk yeşil suların yüzeyinde kaynaşmaktaydı. Bir taraftan da kaygan ve parlak ayı balığı orduları oynaşıyor ve bu bollukla karınlarını doyuruyorlardı. Gemi suları yara yara ilerlerken başlarını kaldırıp güvertedeki denizcilere baygın gözleri ve kedi gibi sert bıyıklarıyla bakıyorlardı. Hal şimdi her akşam yelkenleri kasıyor, gemi burgaç gibi dönen sularda dengesini korumakta zorlanıyordu. Adam ileride teknenin dibini parçalayacak kayalar olmadığından emin olmak için gün ışırken Tom'la Dorian'ı Kolombir'e yolladı. Yolun açık olduğunu anlayınca tüm yelkenleri fora etti. Plymouth'tan ayrılışlarının 73. sabahında Dorian tüm bulutlar rüzgarla sürüklenirken ufukta sanki ölü gibi hareketsiz duran bulutu gösterdi. Çocukların ikisi de bunu bir süre inceledikten sonra bulut birden açılıverdi ve altında bir kılıç kesiği kadar düz ve sert bir mavi çizgi gördüler. Tom kara diye fısıldadı. Dorian olabilir mi diye şaşkınlıkla sordu. Evet evet, Tom sesini yükseltti, kara bu. Sallantılı tüneyinde ayağa fırladı ve titreyen parmağını ileri uzatarak kara, kara göründü diye bağırdı. Altlarındaki güverte birden canlandı. Vardiyadaki denizciler de koşarak donanıma tırmandılar. Çok geçmeden bütün çarmıhlarla serenler cıvıl cıvıl insanlarla doldu. Olgun meyve salgınları gibi sarkıyorlar, neşe ve heyecanla gülüyor ve bağırışıyorlardı. Hal Courtney de gömlekle kamerasından fırlamıştı. Pirinç bir boruya benzeyen dürbününü koltuğunun altına sıkıştırarak oğullarının tünedikleri Kolombir'e doğru tırmanmaya koyuldu. Hızlı ve kendinden emin tırmanışını çanaklığa ulaşıncaya dek sürdürdü. Tom o uzun tırmanışa rağmen babasının soluklarının hafif ve düzenli olduğuna sevinerek tanık oldu. Hal dürbünü gözüne götürerek mavi silüeti inceledi. Kayaların ek yerlerini ve katlarını seçti. ''Evet Bay Thomas, ilk karanı gördün.'' dedi. Dürbünü Tom'a uzattı. ''Sen ne diyorsun?'' İki oğlanın arasında durarak kollarını ikisinin de omuzlarına doladı. Tom ''Bu bir dağ.'' diye bağırdı. ''Tepesi yamyası olan büyük bir dağ.'' Hal ''Evet, Masa Dağı.'' diye doğruladı. Tom bunun ne büyük bir gemicilik başarısı olduğunun henüz farkında değildi. Ufukta en küçük bir kara izi görmeden 70 gün geçirmişler, sonra da babası gemiyi 34. güney eylemine getirivermişlerdi. Hal şu ilerideki karaya iyi bakın dedi. Geleceği örten perdeler bir an gözlerinin önünde aralanmışlar gibi garip bir his duyuyordu. Çünkü senin yazgın orada diye tamamladı. Dorian benimki de mi baba diye ince sesiyle söze karıştı. İkinizinki de. Kader sizi buraya getirdi işte. Babalarının coşkusu karşısında oğlanların ikisi de dilleri tutulmuş gibi susuyorlardı. Güneş en yüksek noktaya yükselirken üçü Kolombir'de birlikte oturuyorlardı. ''Bugün enlem ölçümüne gerek yok.'' Hal gülümsüyordu. ''O işi Ned Tyler'la Afvison'a bırakabiliriz. Biz nerede olduğumuzu biliyoruz değil mi?'' Güneş gökyüzünde alçalmaya başladığında Seraf güneydoğu rüzgarına kapılarak yavaş yavaş ilerlemekteydi. Masaya benzeyen dağ denizin içinden büyük bir görkemle yükseliyor, önlerindeki göğü giderek dolduruyor, gemidekiler dik yarların dibinde beyaz beneklere benzeyen konutları seçmeye başlıyorlardı. ''Bu kalenin inşaatına biz de katıldık.'' Hal orayı oğullarına gösterdi. ''Aboli, Daniel, Ned Tyler ve ben o inşaatta işçi gibi çalıştık.'' ''Dorian, o günlerin öyküsünü anlatsana baba.'' diye yalvardı. Hal itiraz etti. ''Aynı şeyi 100 kere dinledin.'' Tom da kardeşine katıldı. ''Önemi yok baba, yine dinlemek istiyoruz.'' Böylece donanımda oturdukları yerde Hal 25 yıl önceki savaşın ayrıntılarını, büyük babalarının gemisinin bütün mürettebatının nasıl Hollandalılar tarafından tutsak edildiğini ve zincirlenmiş bir halde Ümit Burnu'na getirildiğini anlattı. Sir Francis Courtney'e ele geçirdiği Hollanda kalyonlarından aldığı hazinenin yerini açıklaması için işkence edilmişti. Sir Francis işkencecilere karşı koyarak en iğrenç ve insanlık dışı işkencelere katlanınca Hollandalılar onu tören meydanına götürmüşler ve halkın karşısında idam etmişlerdi. Hal ve mürettebatın kalan kısmı Hollanda Kalesi'nin duvarlarının inşaatında çalışmaya mahkum edilmişler, en sonunda kaçmayı başarana kadar tam 3 yıl orada ter döküp acı çekmişlerdi. Tom, demek büyük baba Francis'in gülü olduğu dağ bu dedi. Mezarının yerini biliyor musunuz baba? Aboli biliyor. Gece cesedi dar ağacından o indirmişti. Onu ay ışığında dağın yukarısındaki gizli bir yere götürmüş. Tom bir süre sustu. Highfield'ın arkasındaki tepede bulunan küçük kilisede üstüne dedesinin adı yontulmuş boş lahit gözlerinin önünde canlanmıştı. Babasının neyi planladığını tahmin edebiliyordu. Ama şimdi öne çıkmanın sırası değildi. Zamanını bekleyecekti. Seraf bu sırada dağın altındaki koyun ağzına bekçilik eden küçük kayalık adanın hizasına gelmişti. Dalgalanan siyah su yosunu ormanları adanın etrafındaki suları tıkamıştı. Parlak derili ayı balığı sürüleri de Robben adasının kayalık kıyısına doluşmuşlardı. Zaten adanın adı olan Robben Hollanda dilinde ayı balığı demekti. Hal şimdi aşağı inip geminin sağ salim demirleme yerine girmesine bakacağım dedi. Dorian benimle güverteye kadar yarışsana diye bağırarak çarmıhın basamaklarına zıpladı. Tom önde biraz mesafe almasına izin verdikten sonra onu izledi. Ayakları çarmıh basamaklarının üstünde adeta dans ediyordu. Çok geçmeden kardeşiyle arasındaki mesafeyi kısalttı. Sonra kardeşinin hizasını bulunca Dorian'ın güverteye kendisinden 30-40 santim önce ayak basması için yavaşladı. Çocuk ben kazandım, ben kazandım diyerek sevincinden hopluyordu. Tom kardeşinin bakır rengindeki pırıl pırıl buklelerini okşadı. Sakın oh olsun deme diyerek onu itti. Sonra Seraph'ın baş tarafındaki küçük bir gruba baktı. Bay ve bayan Beatty bütün kızlarıyla orada duruyordu. Guy da onların yanındaydı. Hepsi çok heyecanlıydılar. Ve Afrika kıtasının en güney ucu olan Agulhas Burnu'nun yanındaki bu ünlü kara çıkıntısının kayda değer noktalarını birbirlerine işaret ediyorlardı. Guy grubu bilgilendiriyordu. Dağın tepesine oturmuş beyaz buluta sofra örtüsü diyorlar. Oradaki yerleşim yerinin güneyindeki küçük tepenin adı da aslanın kafasıdır. Şekline dikkat edin. Guy her zamanki gibi seyir defterlerini incelemişti ve bütün detayları biliyordu. Tom ona, Guy niçin Kolombir'e çıkmıyorsun? Manzarayı oradan çok daha iyi görebilirsin diye seslendi. Guy ona soğuk bir bakış fırlattı. Teşekkür ederim, bulunduğum yerden çok memnunum. Böyle diyerek kardeşin arkasını döndü ve Caroline'a biraz daha sokuldu. Tom ısrar etti. Korkman gereksiz. Yukarısı çok güvenli. Guy hızla ona doğru döndü. Yoksa bana korkak mı diyorsun? Yüzüne hücum eden kan yüzünden kıpkırmızı kesilmişti. Sesi de öfkesinden çatlak çatlak çıkıyordu. Tom demek istediğim bu değildi deyip gülerek dümen yekesine gitmek üzere ona arkasını döndü. Omzunun üzerinden arkaya bakarak ekledi. Ama sen sözümü nasıl istersen öyle kabul edersin. Guy ona ters ters baktı. Kendini küçük düşmüş hissediyordu. Tom Beatty ailesinin ve Caroline'ın önünde cesaretiyle alay etmişti. Ne yaptığını ne yapacağını doğru dürüst kavrayamadan güvertede koşmaya başladı. Dorian, Tom dikkat diye bağırdıysa da çok geç kalmıştı. Tom kendini korumak için tam bir ayağının üstüne dönerken Guy bütün ağırlığı ve hızıyla onun üstüne çullandı. Delikanlı öylesine bir güçle küpeşlerin üstüne savruldu ki soluğu kesildi. Guy kardeşinin sırtına atladı ve kolunu onun boynuna geçirdi. Bütün oğlanlar koca Daniel'den güreş eğitimi almışlardı. Guy bu sporda oldukça yavaş ve beceriksiz olmakla beraber bütün inceliklerini biliyordu. Şimdi de öldürücü kavrama hareketinin hakkını vermekteydi. Bir dizini Tom'un sırtına dayadı, bir kolunu da Tom'un soluk borusunu tıkamakta kullandı ve omurgasına yüklendi. Öyle ki çocuğun omurlarının çatırdaması an meselesiydi. Tom Guy'ın kollarını çaresizlik içinde çözmeye çalışırken güvertede sendeliyor, gücü giderek zayıflıyordu. Havasızlıktan ağzı sudan çıkmış bir balığınki gibi açık kalmıştı. Mürettebat gösteriyi seyretmek için koşup gelmişti. Heyecanla bağırıyor, ayaklarını yere vuruyor ve favorilerine cesaret verici sözler aykırıyorlardı. Derken şamatanın arasında boğanınkini andıran bir ses duyuldu. ''Arkaya tep!'' Tom hemen tepki gösterdi. Onu arkaya sürükleyen kavrama hareketine karşı koyacak yerde yön değiştirdi. Bütün ağırlığı ve gücünü arkaya doğru bir perende atmada kullandı. Guy kendini o kadar hızlı arkaya savrulmuş buldu ki kavrayışını çözmekten ve düşüşünü frenlemek için her iki kolunu da arkaya atmaktan başka seçeneği kalmadı. Yoksa kaburgalarının kırılması işten değildi. Tom havada bir kedi gibi döndü ve güverteye çarpmasından önce ikizinin üstüne bindi. İkisi birden taman tahtalarının üstüne çökerlerken delikanlı her iki dirseğini ve dizlerini Guy'ın göğsüne ve karnına gömdü. Guy bir kız gibi ciyaklarken incinen midesini kavramak için iki büklüm olmaya çalıştı. Ne çare ki Tom üstüne oturmuştu ve onu güverteye mıhlıyordu. Delikanlı bu defa yumruk yaptı elini yaylandırarak olanca hızıyla Guy'ın suratına çarpmaya hazırlandı. ''Tom hayır!'' Ses babasına aitti. Tom durdu. Öfke bakışlarından yavaş yavaş silindi. Yumruğunu aşağı indirerek ayağa kalktı. Guy'a küçümser bir bakış fırlatarak ''Bir dahaki sefer bu kadar kolay kurtulamayacaksın.'' diyerek uzaklaşmaya hazırlandı. Arkasında Guy midesini tutarak ayağa kalktı ve toplardan birine yaslandı. Dövüşü izleyenler gösteri bu kadar çabuk bittiği için hayal kırıklığına uğrayarak dağıldılar. Guy, Tom diye bağırınca Tom arkasına döndü. Guy, üzgünüm dedi. Gel seninle el sıkışalım ve yine dost olalım. Pişman ve boynu bükük görünüyordu. Sağ elini uzatarak ikizine doğru sendeledi. Tom hemen sırıttı ve uzatılan eli sıktı. Zaten niçin dövüştüğümüzü anlayamadım. Guy, ama ben biliyorum dedi ve yüzündeki acıklı anlam anında korkunç bir nefrete dönüştü. Kemerindeki kından kamayı şimşek hızıyla çekti. Bıçak 15 santimlik pırıl pırıl bir çelikti ve ucu iğne sivriliğindeydi. Bunu Tom'un göbeği hizasına tutarak hızla sapladı. Aynı zamanda ikizinin sağ eline tutuşundan yararlanarak Tom'u olanca gücüyle kendine ve kamanın üstüne çekmekte yararlandı. Ağzından salyalar saçarak Tom'a ''Senden nefret ediyorum'' diye bağırdı. ''O yaptığın şey yüzünden seni öldüreceğim.'' Tom'un gözleri korkudan irileşti. Sert bir hareketle kıvrılarak kendini yana attı. Kamanın ucu delikanlının böğrünü sıyırırken gömleğini yardı ve altındaki ette sığ bir yarık açtı. Anında fışkıran kan pamuklu kumaşı kızıla boyadı ve bacağından aşağı süzülmeye başladı. Caroline tiz bir sesle ''Onu öldürdün!'' diye bağırdı. Düelloyu seyretmeye koşan mürettebatın arasından uğultular yükseliyordu. Guy vuruşu yüzüne gözüne bulaştırdığını anlamıştı. Tom'un yüzüyle göğsüne kamayla hamleler yapmaya girişti. Fakat Tom dans eder gibi hareketlerle her hamleyi savmayı başardı. Sonra da beklenmedik bir anda öne atıldı ve sol elinin tersini Guy'ın çenesinin altına çarptı. İkizinin başı arkaya savruldu, böylece Tom'un sağ bileğini bırakmak durumunda kaldı. Guy küpeşteye doğru geri geri gitti. Dilini ısırdığı için ağzının köşesinden kan süzülüyordu. Kama hala elindeydi. Bunun ucuyla Tom'un yüzünü işaret ederek ''Seni öldüreceğim'' diye tekrar hırladı. Dişleri kendi kanıyla kızıla boyanmıştı. ''Seni öldüreceğim pis domuz!'' Tom bir eliyle incinen boğazını ovuşturuyordu ama öbür eliyle kendi kamasını kılıfından çekti. ''Güzel konuşuyorsun kardeşim'' dedi ''ama böbürlendiğin gibi beni öldürebilecek misin bakalım?'' Böyle diyerek Guy'a doğru ilerledi. Parmak uçlarına basıyor, kamayı elinde tıpkı dikilmiş bir kobra gibi tutuyor. Bu arada yüzünü kardeşinin yüzünden ayırmıyordu. Guy elinde olmayarak geriledi. Hal hemen ileri atıldı. Onlara durmalarını aykırmak için ağzını açmıştı. Ama tek bir ses çıkarmasına vakit kalmadan Aboli yetişip onun kolunu tuttu. ''Yapma Gundvane'' dedi. Alçak sesle konuşmuş, sözleri kadınların bağırışları ve erkeklerin ulumaları arasında hal dışında kimse tarafından duyulmamıştı. ''Dalaşan köpekleri hiçbir zaman ayırmaya kalkışma. Öyle yaparsan sadece içlerinden birine avantaj verirsin.'' ''Tanrı aşkına, bunlar benim oğullarım Aboli.'' ''Onlar artık çocuk değil Gundvane, erkek oldular. Sen de onlara öyle davran.'' Tom kamasının ucunu aşağı çevirerek ileriye bir hamle yaptı ve Guy'ı karnından vuracakmış gibi davrandı. Guy neredeyse kendi ayaklarına takılarak arkaya koştu. Tom bir daire çevirerek onun sağına geçti. Guy da geminin başına doğru geriledi. Adamlar dövüşmeleri için onlara yer açmak amacıyla sağa sola dağılmışlardı. Hal Tom'un ne yaptığını görebiliyordu. Guy'ı tıpkı bir çoban köpeğinin sürüye yaptığı gibi sürüyor, onu geminin baş kısmına doğru geriletiyordu. Tom'un yüzünün ifadesi soğuk ve kararlıydı. Hiçbir duygu yansıtmıyordu. Ama ikizine bakarken gözleri ışıl ışıldı. Hal birçok kişiyle dövüşmüştü ve ancak en tehlikeli kılıç ustalarının bakışlarında bu tehditin var olduğunu biliyordu. Son darbeyi indirmeye hazırlandıkları zaman Tom'un karşısında artık bir kardeş değil, yok edilmesi gereken bir düşman gördüğünün farkındaydı. Bir katil olmuştu. Hal de şimdi kendisi için ender olarak korktuğu derecede korkuyordu. Guy için korkuyordu. Ama Aboli'nin haklı olduğunun farkındaydı. Olanları durdurmak için şu anda yapabileceği bir şey yoktu. Tom'a geri çekilmesini buyuramazdı. Bu ava çıkmış bir leoparı durdurmaya çalışmak gibi bir şey olurdu. Tom'un böğründeki yara hala kanıyordu. Gömleğindeki kesik açılarak altındaki beyaz deriyi ve içinden kızıl bir selin sızdığı gülümseyen bir ağza benzer yarayı meydana çıkardı. Kan güverteye damlıyor, ayakkabılarının içine sızıyor, attığı her adımda gıcırdayan bir ses çıkarıyordu. Ama Tom yarasının farkında değildi. O yalnız bu yarayı açan adamı görüyordu. Guy küpeşteye kadar gerilemişti. Sol eliyle arkasını yoklayıp meşe kaburgayı sınadı. Kapana kısırıldığına kavrayınca o vahşi öfke gözlerinden silinerek yerini korkuya bıraktı. Hemen etrafına bakınarak bir kurtuluş yolu aradı. Derken parmakları borda tirizinin altındaki kancalardan birine dokununca korkusu bir anda yok oldu. Neşeli bir yüzde kamayı elinden atıp kancayı kaptı. Çatallı çelik uçlu ağır kancanın karşısına Tom bir iki adım geriledi. Guy kanlı ağzıyla ona sırıttı. ''Şimdi göreceğiz.'' diyerek kancanın başını eğerek saldırıya geçti. Tom geriye sıçrayınca Guy da onun arkasından atıldı ve Tom'un sağ elindeki kamanın etki alanının dışında olmasına güvenerek uzun kancayı savurdu. Sonra kendini toparladı ve bir hamle daha yaptı. Tom kamayı elinden atarak pırıl pırıl parlayan çelik ucun yolundan kaçmak için kendini yana savurdu. Sonra Guy'ın dönmesine vakit bırakmayarak meşe tahtasından şaftı yakaladı. Güvertede şaft aralarında olduğu halde bir aşağı bir yukarı mücadele ettiler. Saldırıyorlar, itişiyorlar, homurdanıyorlar, kanıyorlar, birbirlerine yeminler ve küfürler savuruyorlardı. Tom sonunda Guy'ı küpeşlerin üzerine savurdu ve kanca aralarında olduğu halde yüz yüze, göğüs göğüse birbirlerine kenetlendiler. Tom kancayı yavaş yavaş yukarı iterek kardeşinin boğazının hizasına getirdi. Sonra bütün ağırlığını ve kuvvetini devreye sokarak Guy'ın üzerine yüklendi. Meşe tahtasından kalın şaft şimdi Guy'ın çenesinin altına dayanmıştı. Delikanlı sırtını kasarak küpeşteden aşağı sarktı. Gözlerinde yine korku vardı. Altında geminin yanına çarpan suyun guruldadığını duyabiliyordu. Ayakları birden güverteden ayrıldı. Düşmek üzereydi ve yüzmeyi bilmiyordu. Dahası sudan çok korkuyordu. Tom'un ayakları yere sağlam bassa da kendi kanının oluşturduğu yağ gibi kaygan bir gölcüğün içindeydi. Birden ayakları altından kayıverdi ve hızla güverteye çarptı. Guy serbest kalmıştı. Soluk almakta zorlanarak çarmıhlara doğru sendeledi. Gömleği terden sırılsıklandı. Destek arar gibi halatlara sarıldı ve omzunun üzerinden arkaya baktı. Tom ayağa fırladı, kamayı yerden alır almaz tıpkı bir leopar gibi saldırıya geçti. Guy onu durdurun diye dehşet içinde bağırdı. Biri onu durdursun. Fakat izleyicilerin gürültüsü kulakları sağır ediciydi. Tom elinde kama, gözlerinde de çılgınca bir öfkeyle koşmaya başlayınca şamata daha da şiddetlendi. Guy birden döndü ve paniğin verdiği güçle çarmıhların üzerine atıldı. Hem ellerini hem de ayaklarını kullanarak tırmanmaya başladı. Tom aşağısında kamayı dişlerinin arasına sıkıştıracak kadar durdu ve onu izledi. Güvertedeki seyirciler başlarını arkaya atarak onu izliyorlardı. Hiçbiri Guy'ı daha önce çarmıh basamaklarında görmemişti. Bu kadar hızlı hareket edişi Hal'i bile şaşırtmıştı. Tom ona yetişmekte zorlanıyordu. Guy serene vardığında üstüne tırmandı. Aşağı bakınca ani bir baş dönmesi hissetti. Sonra hemen altında ona gitgide yaklaşan Tom'un yüzünü gördü. Kardeşinin dudaklarının dile getirdiği acımasızlığı, yüzüne sıçramış ve gömleğini boyamış kanları gördü. Çaresizlik içinde direğe baktı ama gabya çubuğunun yüksekliği cesaretini kırdı. Üstelik o tırmandıkça avantajın Tom'a geçtiğini hissediyordu. İlerlemek için önünde yalnız bir yol vardı. Bu yüzden o yüksek seren boyunca sürünmeye koyuldu. Tom'un arkasından geldiğini duyabiliyor, bu ses de onu devam etmesi için teşvik ediyordu. Duyduğu korku yüzünden çok aşağılarda köpüren azgın sulara bakamıyor ve dehşet içinde hıçkırıyordu. Buna rağmen serenin sonuna gelinceye kadar sürünmeyi sürdürdü. Omzunun üzerinden arkaya baktı. Tom sadece bir adım arkasındaydı. Guy kapana kısılmıştı, çaresizdi. Tom sallanan serenin üstüne oturdu. Bıçağı dişlerinin arasından çekti. Kanlar içindeki üstü başı, öfkeden kanı çekilmiş bembeyaz yüzü ve elindeki pırıl pırıl bıçağıyla gerçekten korkunç bir görünümü vardı. Guy, lütfen Tom diye feryat etti. Sana zarar vermek istememiştim. Yüzünü korumak için her iki elini hızla kaldırınca serenin üstünde sendeledi. Arkaya doğru daha fazla eğilince korkunç bir çığlıkla yuvarlandı. Havada döndü döndü, en sonunda da biçimsiz bir şekilde suya çarparak battı. Tom beyni o öldürücü öfkenin sislerinden sıyrılana kadar dimdik oturdu. Sebep olduğu olaya dehşet içinde baka kalmıştı. Guy gitmişti. Deniz yüzeyinin altında ondan hiçbir iz, geminin o uzun ve köpüklü dümen suyunda batıp çıkan tek bir kafa yoktu. Yüzmeyi bilmiyor. Bu korkunç gerçek kafasına çarpınca Tom tüneyinde sendeledi. En sonunda yaptım, öz kardeşimi öldürdüm. Dehşet içinde ayağa fırladı. Yüksek serenin üstüne dimdik durdu ve dümen suyuna gözünü dikti. Derken Guy'ın yüzeye çıktığını gördü. Kollarını sallıyor, yaralı bir martınınki kadar zayıf ve kederli olan çığlıkları kulağa geliyordu. Aşağıdaki güverteden babasının dümen yekesine bağırdığını duydu. ''Bir filika indirin, denize adam düştü.'' Geminin dümene itaat edip başını rüzgara çevirmesinden önce Tom kendini toparlamış ve serenden ta ileriye atlamıştı. Önce kolları, ardından başı, gövdesi ve bacakları olmak üzere bir ok gibi suya çarpıp battı. O kadar derine dalmıştı ki karanlık sular onu adeta hapsederek göğsüne ezdi. Delikanlı vakit kaybetmeyerek yüzeye doğru hamle yaptı. Beline kadar sudan fırlarken ıslık gibi bir sesle soluğunu salıverdi. Gemi yanından geçmiş başını rüzgara vererek uzaklaşıyordu. Tom dümen suyuna gözlerini diktiyse de bir şey göremedi. Buna rağmen var gücüyle kulaçlar atarak ilerlemeye başladı. Karnındaki sığ ve uzun yarayı tuzun ne kadar yaktığını hissetmiyordu bile. Gayın başını en son nerede gördüğünü gelişi güzel hesaplayarak durdu ve suda yüzmeye koyuldu. Soluk soluğa etrafına bakınıyor, onu arıyordu ama kardeşinden hiçbir iz yoktu. Aman tanrım, o eğer boğulursa ben hiçbir zaman... Düşüncesini tamamlamadı. Derin hem de çok derin bir soluk aldıktan sonra yavaşça suya daldı. Gözlerini iyice açmıştı. Önce güneş ışığının çizgiler oluşturduğu yeşillikten başka bir şey göremedi ve akciğerleri havasızlıktan sancıyana kadar derine daldı. Ne var ki tekrar yüzeye çıkıp nefes almak zorundaydı. Tam o sırada aşağısında bir şey gördü. Beyaz ve mavi renkte bir leke kayın gömleğiyle ceketiydi bu. Bir enkaz parçası gibi döne döne sürükleniyordu. Tom akciğerlerinin sancımasını aldırış etmeden daha derine yüzerek kardeşinin omzuna dokundu. Ceketinin yakasını yakalayarak yüzeye yöneldi. Ayaklarıyla sert tekmeler atmasına rağmen hareketsiz vücudun ağırlığı onu engelliyordu. Saniyeler uzadıkça bir acı sonsuzluğuna dönüşüyordu. Göğsü cayır cayır yanarken artık gücünün kesildiğini hissetti. Gayın yakasını tutan ellerinin gevşediğini, kardeşinin kayıp gitmek üzere olduğunu fark etti. Sonsuz yeşillik kafasının içini doldururken artık gözleri görmüyordu. Işıktan örülü yıldızlar karanlığın içinde sessizce patlıyordu sanki. Güçlü ol diye kendi kendine sessizce haykırdı. Sonra parmaklarını gayın ceketine daha sıkı sarılmaya, bacaklarını kuvvetle çırpmaya zorladı. Işık kuvvetlendi, yeşil renk soldu, başı birdenbire havaya ve gün ışığına fırladı. Tom göğsünü patlarcasına havayla dolduran bir soluk, sonra bir soluk daha aldı. Bal tatlılığında bir havanın vücudunu kaplamasıyla kuvveti yerine geldi. Uzanıp Gay'ın ıslak saçlarını avuçladı ve onu yukarı çekti. Gay boğulmuştu, vücudunda hayat yoktu. Gözleri açıktı ama görmeden bakıyordu. Yüzü bal mumu rengini almıştı. Tom onun cansız beyaz yüzüne karşı ''Soluk al, Tanrı aşkına soluk al!'' diye bağırdı ve iki kolunu onun göğsünün etrafına geçirerek sıktı. Bu numarayı ona Aboli göstermişti ve işe yarıyordu. Deniz suyu damlacıklar ve kusmukla karışık bayat hava gayın ağzından dışarı fırladı. Bunların yüzüne fışkırması üzerine delikanlı kollarını gevşetti. Gayın göğsü bir refleks hareketiyle genişledi. Açık ağzından içine hava çekiyordu. Tom iki kere daha onun içindeki suyu dışarı akıttı. Bu arada kardeşinin yüzünü suyun dışında tutmaya çabalıyordu. Gay üçüncü solukla birlikte öksürdü, tıkanır gibi oldu ama sonra kendiliğinden soluk almaya çalıştı. Hala görmeyen gözlerini kırpıştırıyordu. Derken bakışı yavaş yavaş odaklaşmaya başladı. Bu sırada zorlukla soluk alıyor, arada bir öksürük nöbetleri geçiriyordu. Sonunda gözlerine yavaş yavaş anlam gelmeye başladı. Tom'un yüzüne karşı ''Senden nefret ediyorum'' diye fısıldadı. ''Senden daima nefret edeceğim.'' ''İyi ama niçin Gay, niçin?'' ''Boğulmama engel olmamalıydın. Çünkü ben bir gün seni öldüreceğim.'' Tom yineledi. ''Niçin?'' ''Gay biliyorsun.'' diye soludu. ''Nedenini biliyorsun.'' Filika'nın yaklaştığını ikizlerin ikisi de duymamıştı. Hal Courtney şimdi yakınlarda bir yerden ''Dayanın çocuklar, geldim.'' diye bağırıyordu. Sandaldaki denizciler var güçleriyle kürek çekerken dümeni yöneten Hal doğrudan çocuklarına yaklaşmaya çalışıyordu. Emri üzerine denizciler küreklerini bıraktılar, güçlü elleriyle iki delikanlıyı kavrayıp sudan çektiler. Gay Seraf'a çıkarılırken Dr. Reynolds küpeşlerin yanında bekliyordu. Tom güvertede babasının yanında durduğu yerden kardeşinin doktorun yardımcıları tarafından aşağı götürülmesini kederli gözlerle seyretti. ''Benden nefret ediyor baba.'' diye fısıldadı. ''Hal sadece şu kesiye bakalım delikanlı.'' dedi. Tom yarasına ilgisiz bir bakış fırlattı. Deniz suyu kanamayı ince bir sızıntıya dönüştürmüştü. ''Bir şey yok.'' dedi, ''sadece bir sıyrık.'' Sonra başını kaldırıp Hal'e baktı. ''Gay benden nefret ediyor. Onu yukarı çıkardığım zaman bana ilk söylediği şey bu oldu. Ben ne yapacağım şimdi?'' ''Gay bunu da atlatır.'' Hal kabanın kesiğine bakmak için Tom'un gömleğini yırttı. ''Unutacak ve bağışlayacaktır.'' ''Hayır baba.'' Tom başını salladı. ''Benden sonsuza dek nefret edeceğini söyledi. O benim kardeşim, bana yardım et baba, ne yapabilirim?'' Hal ona yanıt veremedi. İkizlerin küçüğünün inadını ve direncini çok iyi biliyordu. Bunlar çocuğun güçlü, aynı zamanda da zayıf yanıydı. Tom'un haklı olduğunu farkındaydı. Guy onu hiçbir zaman bağışlamayacaktı. 11. ayrımın sonu. Sayfa 137.